Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündeminde dilerseniz öncelikle 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından batılı ülkelerin hükümet düzeyinde ve medyalarının Türkiye'ye, Türk hükümetine ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorarak başlamak istiyorum.
Evet, Batı basınına ve batılı liderlerin, yetkililerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman çok ilginç sonuçla karşılaşıyoruz. Şöyle ki şunu demek istiyorum. Sanki hani tüh Allah kahretsin bu sefer bizim çocuklar başaramadı. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bakın Türkiye Avrupa Birliği yolunda önemli bir ülke, önemli bir partner. Amerika Birleşik Devletleri ile stratejik ortak ama hiç kimse gelip de bravo size, siz demokrasi yolunda 15 Temmuz gecesi müthiş bir mücadele verdiniz. Bu darbecilere pabuç bırakmadınız demedi. Bir Allah'ın kulu, bir siyasetçi gelip de Türkiye ile bir solidarite yapmadı. Yani böyle yan yana duruş göstermedi. Güçlü bir aslında duruş göstermedi. Bunun aksine saçma sapan aslında işte Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayan ya o darbeciler bizim muhatabımız da şimdi IŞİD'le mücadelede geri kalıyoruz. Yani hani buna kargalar bile güler. Yani sonuçta bu tip açıklamalar işte Cumhurbaşkanı'nın Almanya'da konuşturulmaması, İsveç Dışişleri Bakanı'nın Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmalıyız açıklaması. Hani bakıldığı zaman gerçekten sanki bu darbe niye olmadı? Bu kadar böylesine bir olay karşısında hiçbirisinin gelip de Türkiye'ye hiçbir şey söylememesi, en ufak bir birliktelikte bulunmaması gerçekten çok üzdü Türkiye'yi. Gerçekten bu yönde çok ciddi bir yıpratıcı oldu. Yani neden insan hakları ve özgürlükler noktasında bu iki kelimeyi dilinden düşürmeyen Avrupa Birliği bu darbe girişimi başarısız olunca hiçbir şekilde Türkiye'nin yanında durmadı. Aksine bu darbe niye olmadı? Yani keşke bizimkiler bunu başarsalardı. Niye başaramadılar gibi algılandı. Dolayısıyla burada söylemek istediğim ez cümle şu, burada Batı'nın demokrasi havariliğine soyunan Batı'nın aslında ikinci yüzünü, daha doğrusu bildiğimiz ama çok fazla göstermediği ikinci yüzünü çok net bir şekilde gördük.
Gelelim olağanüstü hal kapsamında yayınlanan 3. kanun hükmünde kararnameye. Bu kararnameyle silahlı kuvvetlerin yapısının büyük çapta değiştiğini görüyoruz. Yüksek Askeri Şura'nın sivillerin ağırlıkta olduğu bir yapıya dönüşmesini, askeri liselerle harp akademilerinin kapanıp yerine Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasını ve Kara Hava Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanı'na, tüm askeri hastanelerinde Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum. Tüm kuvvetlerin Milli Savunma Bakanı'na, yani bir tek kişinin herhangi bir Milli Savunma Bakanı'na, hangi dönemde olursa olsun, hangi partinin, hangi hükümetin döneminde olursa olsun Milli Savunma Bakanı'na bağlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sabah saat 8.30 sularıydı, pazar sabahı. Başbakanlıktan aradılar, bizi başbakanlığa kahvaltıya davet etti, beklediğini beyefendinin söylediler. Sayın Binali Yıldırım'dan söz ediyorum. Biz onunla beraber kahvaltıdaydık. Bu konuyu detaylı bir şekilde konuştuk, sorduk, kendisine yönelttik. Özellikle şöyle bir şey oldu, çok net bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısı kökten değişti. Bu çok radikal bir değişimdi. Başbakan Binali Yıldırım bunu 150 yıldır yapılamayanı, başarılamayanı, bir rüyayı yaptık diye özetledi. Dolayısıyla TSK'nın kendini yenilemesi, çağa ayak uydurması ve asli işine yoğunlaşması gibi konularla yoğunlaşacağını, onlarla uğraşacağını, ilgisiz mevzularla artık bundan sonra meşgul olmayacağını, ordunun enerjisini azaltan işler yapmayacağını ve dolayısıyla 150 senedir düşünülen reformun artık nihayetinde vücut bulduğunu, hayat bulduğunu söyledi. Burada söylemek istediğim şey şu, yapılanlar gerçekten çok büyük, çok kapsamlı, çok derin bir aslında değişiklik. Gerçekten askeri liselerin kaldırılmasından tutun da siz de demin ifade ettiniz, bütün askeriyedeki sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasına kadar, harp akademilerinin kaldırılmasından Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulmasına, yapının yeniden düzenlenmesine kadar ve artık şöyle bir yol da açıldı. Biliyorsunuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 16'ydı, şimdi 14 orgeneral var. Artık Genelkurmay Başkanı bu 14 kişinin içinden herhangi birisi olarak da seçilebilecek. Yani 4 yıllık orgeneral, 5 yıllık orgeneral, kara kuvvetleri komutanı, bu en kıdemlisi, bu karacı, bu havacı, bu denizci diye bakılmaksızın bu 14 general içerisinden herhangi birisi Genelkurmay Başkanı olarak atanabilecek. Aslında bu Amerikan sisteminin de bir benzeri. Bu açıdan da bakılacak olursa çok önemli bir değişiklik. Burada güç dağılımının tek elde toplanmaması, gücün dağıtılmasının hedeflendiğini görüyoruz. İki, yani jandarma ve sahil güvenliğin İçişleri Bakanlığı'na, Kara Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması, ki özellikle bu üç kuvvetin aynı zamanda eskiden olduğu gibi Genelkurmay'a da bağlı olarak çalışması, bu aslında güç dağılımının dengelenmesi anlamında önemliydi. Tabii şunu söyleyelim, şimdi sistemin işleyişine bakılacak. Yani bu nihai kararlar değildir. Mutlaka bunların üzerinde bazı değişiklikler de yapılacak. İşleyişteki aksaklıklar da ortadan kaldırılması anlamında mutlaka ve mutlaka değiştirilip tekrar bakılacaktır. Bunun altını çizelim her şeyden önce. Dolayısıyla aslında şunu yapmak istiyor Türkiye, darbeden daha da güçlenerek nasıl çıkılır? Reformlar, özellikle ordunun, mantallaşan ordunun, ki burada ben 1. Ordu, 2. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordusu'yla ilgili de çok ciddi düzenlemelerin peşi sıra geleceğini, bu ordulardan, devasa ordulardan ziyade küçük küçük kol ordular, hatta tümenler oluşturularak daha manevra kabiliyeti yüksek bir orduya dönüştürülmesi ve askerlik süresinin de ciddi bir şekilde kısaltılarak artık yeni dönemde tam profesyonel orduya geçilmesi noktasındaki, artık jandarmaya hiçbir şekilde Mehmetçik dediğimiz kamuoyundaki adıyla alınmayacağını söyleyelim. Diğer kurumlara da peyderpey bu şekilde yapılacaktır. Anladığım kadarıyla işte 400 bin Mehmetçiğin silah altına alındığı ve bu şekilde de 700 bin kişilik devasa bir ordudan ziyade aslında hedeflenenin 200-250 bin kişilik daha güçlü silah sistemlerine ve değişen dünya şartlarına uygun bir orduya dönüştürülmesi noktasında siyasi iradenin tam kararlı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Bundan sonraki hükümetlerde nasıl olur? Her zaman için siyasi iradenin uhdesi altında çalışması, hangi hükümet olursa olsun, yarın başka bir siyasi parti gelebilir, halkın oylarıyla gelmiş siyasi iradeye bu güçlerin bağlı olması her şeyden önemlidir. Bu aslında demokrasinin de gereğidir Tanju Bey.
Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olabilmek ümidiyle bugünlük hoşça kalın.
Çok teşekkürler.